Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemdenin Rabbi Yücelle Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2 Hazar 1399, Hicri Kameri 6 Rebiyusani 1442 ve 22 Kasım 2020 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız ben Mesut Ketani ve arkadaşım Muhammed Bahtiyar ile birlikte haber bülteni ve siyasi romlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İslam İnkılabı Rehberi'nin Fransız Gençleri Yazdığı Mektup ve dinleyicilerle baş başa adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bülteniyle beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar. Dışişleri Bakanı Zarif'in Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya gezisi ertelendi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın istenilen mekanlarına erişim izni verildiğini bildirdi. Rusya temsilcisi, Percam nükleer anlaşmasının normalleşmesi İran'ın füze programı ile bir alakası yoktur. G20 zirvesi koronavirüs ile mücadele ekseninde başladı. Ve Hamas, Amerika'nın Siyonist yerleşim alanları ile ilgili kararını kınadı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Rusya ve Azerbaycan ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı'ndan yapılan açıklamaya göre Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif'in bu hafta yapılması planlanan Moskova ve Bakü ziyaretinin ertelenmesinin nedeninin Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki sabah ve akşam bütçe toplantıları ve bütün yetkililerin bu toplantılara katılmasının zorunlu olduğundan kaynaklandığını söyledi. Said Hatipzade geçen perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif'in 23-24 Kasım'da Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini bildirmiştir.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son raporunda bu örgütün müfettişlerinin İran'daki istenilen mekanlara erişimin sağlandığı doğrulandı. İRNA'ya göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son raporunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin İran'daki istenilen alanlar ve sahalara ek erişiminin sağlandığını doğruladı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın koruma önlemleri çerçevesinde İran'ın nükleer faaliyetlerini denetlemeye devam edeceğini bildirdi. 40 paragrafta hazırlanan rapor, İran'ın nükleer faaliyetlerinin incelenmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişleriyle işbirliği gerçeğini doğruladı. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile kapsamlı işbirliğine rağmen, geçen çarşamba günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi Batı'nın baskısı altında kalarak İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında daha fazla şeffaflık göstermesi gerektiği çağrısında bulundu. Grossi'nin sözleri İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Rafael Grossi'nin Ağustos ayı sonunda iki günlük Tahran ziyaretinin sonunda ortak bir bildiri yayımlamasının ardından gerçekleştirildi. Bu ortak bildiride şu ifadelere yer verilmişti. İran gönüllü olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından belirlenen iki mekana erişim izni verdi ve sonuç olarak sorunları çözmek için ajansın doğrulama ve gerçekleri araştırma sürecini kolaylaştırdı.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi, Bercan nükleer anlaşmasının normalleşmesinin İran'ın füze programı gibi konularla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti. İrna'ya göre Mihail Ulyanov, cumartesi günü Twitter sayfasında şöyle yazdı. Birçok analist, Bercan anlaşmasının durumunu normalleşmesinin İran'ın füze programı ve bölgedeki davranışını ele almayı gerektirdiğini söylüyor. Bunun yanlış bir ifade olduğunu söyleyen Ulyanov sözlerini şöyle sürdürdü. Nükleer meseleyi bölgesel gelişmeler bağlamında ele alınabilecek diğer konularla birleştirmek akıllıca bir davranış değildir. Bercan nükleer anlaşmasından 8 Mayıs 2018'de yasa dışı olarak çekilmenin ardından Amerika, İran'a baskı yapmak için kapsamlı bir kampanya başlattı. Washington daha önce de İran'a karşı maksimum baskı kampanyasının amacının Tahran ile Amerika'nın tüm meselelerini ele alan yeni bir anlaşmaya varmak olduğunu bildirmişti. Ancak Washington'un Bercan Anlaşması'ndan çekilmesinden 2 yıldan fazla bir süre sonra Amerikan hükümeti bu hedefe ulaşmakta başarısız kalmıştır. Ancak Amerikan Başkanı seçilen Joe Biden kampanyasında kazanırsa uluslararası Bercan Anlaşması'na geri döneceğine söz verdi.
Beyaz Saray'ın yaptırımlarına ve sabotajlarına rağmen Venezuela Cumhurbaşkanı yakın gelecekte Caracas ile Tahran arasında direkt uçuşların başlayacağını duyurdu. Venezuela ile Rusya ve İran arasında doğrudan uçuşların yakın zamanda başlayacağını duyuran Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, bu uçuşlar doğrudan Caracas ile Moskova ve Caracas ile Tahran arasında gerçekleştirilecektir dedi. Venezuela hükümeti Beyaz Saray'ın komplolarına ve sabotajlarına rağmen İran ile çeşitli alanlarda işbirliğine devam ediyor. Maduro yaptığı açıklamada yaptırımların yolu açtığı tüm sorunlara rağmen ülkesinin ihtiyacı olan benzini ürettiğini söyledi. Maduro, ABD yaptırımlarına rağmen Venezuela Ulusal Petrol Şirketi'nin rafinerileri şimdi ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm yakıtı üretiyor vurgulamasında bulundu. Venezuela Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada bu başarı ülkedeki petrol endüstrisi işçilerinin tutarlı ve kahramanca çabaları sayesinde mümkün olmuştur. Şu anda Venezuela'nın tüm benzin ihtiyacını üretiyoruz ancak pahalı ve karmaşık mühendislik yapılarına sahip rafineri parçalarının da peşindeyiz dedi. İran, Venezuela rafinerisine ve akaryakıt tedarikine yardımcı olan ülkelerden biridir. Böylece bu Latin Amerika ülkesi halkı tek taraflı ABD yaptırımları karşısında daha fazla baskıya maruz kalmaması hedefleniyor.
İran Dışişleri Bakanı Hukuki ve Uluslararası İşler Yardımcısı Kanada hükümetinin Ukrayna yolcu uçak kazasını soruşturma sürecinde İran'a yönelik yaklaşımını eleştirdi. Mohsen Baharvan cumartesi günü Tehran Times'a verdiği demişti. İran, Ukrayna uçağının düşmesini araştırıyor ve uluslararası topluma gerekli erişimi de sağlamıştır. Buna ilaveten Chicago Sözleşmesi'nin 13. maddesine göre olayın meydana geldiği ülke soruşturma sürecinden sorumludur. Baharvan, Kanada Dışişleri Bakanı'ndan İran'ın Ukrayna uçağının kazasında gerçek dışı işbirliği yapmadığı iddiasını reddetti ve raporun hazırlanması için hala 2 ay süre olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı, Tahran, Kanada ve diğer ülkelerle gerekli tüm işbirliğini yaptı. Ancak Kanada hükümeti uluslararası hukuka saygı göstermiyor ve sorunu siyasallaştırmaya çalışıyor. 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Tahran yakınlarında düştü. 167 yolcu ve 9 mürettebatı öldü. Uçaktaki yolcuların çoğu İran uyrukluydu ve uçuştaki 32 yolcu da Kanada, Afganistan, Ukrayna, İngiltere ve İsveç olmak üzere 5 ülke vatandaşıydılar.
İran'ın Yemen Büyükelçisi iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin geliştiğini vurguladı. İsnaya göre İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, cumartesi günü Yemen Parlamento Başkanı Yahya Ali el-Rai ve birkaç Yemenli temsilci ile Sana'daki görüşmesinde iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilere değindi. İki millete hizmet etmenin karşılıklı olarak yararlı olacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılayan Yemen Parlamentosu Başkanı, İran, Suudi, ABD koalisyonunun yaptırımlarına rağmen büyükelçisini Sana'ya gönderen ilk ülkedir dedi. El-Rai, Yemen halkının Suudi koalisyonunun saldırganlığına karşı direnmeye devam edeceğini söyleyerek, uluslararası toplumun Yemen halkına yönelik baskı ve Suudi koalisyonunun saldırganlığına ilişkin hesaplarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. İran ile Yemen arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğine değinen Yemen Parlamento Başkanı, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile her alanda ilişkileri güçlendirmek istediğini belirtti.
Suudi Arabistan, Rusya ve Çinli yetkililer sanal G20 zirvesinde yaptıkları konuşmada korona salgınına karşı koymak için küresel bir irade oluşturma gereğine vurguladılar. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 liderlerinin sanal zirvesi dün cumartesi günü Suudi Arabistan Kralı'nın konuşması ile başladı ve bugün de devam edecek. Toplantının açılışında Suudi Arabistan Kralı Salman, dünyada korona salgınının yaygınlaşmasına atıfta bulunurken, korona salgınının ciddi ekonomik hasara yol açtığını ve dünya için eşi görülmemiş bir krize dönüşünü söyledi. Suud Kralı, korona aşısının uygun bir maliyette tüm ülkelere sunulmasını talep etti. Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, herkesin korona aşısına erişmesi gerektiğini vurguladı ve ülkesinin aşısını diğer ülkelere sunmayı hazır olduğunu söyledi. Putin, artan işsizlik ve yoksulluğu insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olarak nitelerken, G20'nin tarafgirlik ve yaptırım politikasından vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de toplantıda Çin'in korona aşısını geliştirmek ve dağıtmak için dünya ile etkileşime girmeye ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Çin Cumhurbaşkanı koronavirüs hastalığı gibi hastalıklarla mücadele için güçlü bir küresel acil sağlık sisteminin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.
Erdoğan G20 zirvesinde konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, geliştirilen aşılar mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Zirveye katılan liderlere seslenen Erdoğan, koronavirüs salgınının tüm insanlığı tehdit etmeyi sürdürdüğüne dikkat çekerek, Mart ayındaki olağanüstü zirvede de değindiği üzere aynı gemide yer alanların kaderinin de ortak olduğunu söyledi. Salgın ile mücadeleyi işbirliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmanın mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünyanın gelişmiş ülkeler başta olmak üzere maalesef iyi bir imtihan veremediğini belirtti. Salgınla mücadelede özellikle ekonomik bakımdan güçsüz ülkelerin adeta kaderlerine terk edildiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak bu kapsamda 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz diye konuştu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüsü için son gelişmeleri ve Türkiye'nin 21 Kasım korona tablosunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 152.214 COVID-19 testi yapıldı. 5.532 kişiye hastalık tanısı konuldu. 135 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4.121 oldu. Son 24 saatte 3.233 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370.825'e yükseldi. Türkiye Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak, güç veren dedi. Türkiye Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı dedi. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi. İstanbul Sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmelerde çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız.
Oruç Reis, sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX denizcilere duyuru ilan edildi. İlana göre Oruç Reis, sismik araştırma gemisinin süresi 29 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek. Oruç Reis'in daha önce 23 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti. Daha önce Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz'deki Türk keşif çalışmalarına tepki olarak Türkiye'nin hareketinin bölgedeki gerilimi artıracağını söylemişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı. Türkiye Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Topal Ördek'in yanlış iz bırakacağını belirterek, uluslararası hukuka göre illegal yerleşim bölgeleri ziyareti ancak bir Topal Ördek yöneticisi tarafından yapılabilir, barış için değil fitne için kınıyorum ifadelerini kullandı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada Amerika'nın işgal altındaki Siyonist yerleşimlerde üretilen ürünleri İsrail ürünleri olarak ilan etme kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu bildirdi. Hamas, Amerika'yı Trump yönetiminin Siyonistlere hizmet etmek ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmek için verdiği tüm yasa dışı ve adaletsiz kararları kaldırmaya çağırdı.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi temsilcileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Ermeni tutsakları ile bir araya geldi. Ermeni Halk Radyosu'na göre Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, Ermeni bürosundaki iletişim programları başkanı Zara Amatoni şöyle açıklamada bulundu. Toplantı sırasında Kızıl Haç temsilcileri tutsakların durumunu inceleyip sağlık durumları ve aileleriyle iletişim kurma fırsatı hakkında bilgi edindi.
Irak Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tahsin el-Hafaci, cumartesi günü Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı'na verdiği demeçte, ABD güçlerinin Irak'tan çekilmeye hazırlandığını ve son dönemde ABD-Irak anlaşmasına göre ilk aşamada 500 ABD askerinin ülkeden çıkarılacaklarını açıkladı. Irak Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinin çok kısa sürede Irak ile ABD arasında kararlaştırılan takvime göre ve zamanında gerçekleşeceğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var dedi. Macron, Jeune Afrique gazetesine verdiği demişti. Afrikalıların sömürge dönemi nedeniyle kendilerine olan kızgınlığından Türkiye ve Rusya'yı sorumlu tuttu. Macron, küresel koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Fransa-Afrika zirvesinin de Temmuz 2021'de Güney Fransa'nın Montpellier kentinde yapılacağını kaydetti.
Ve bültenimizin son haberi, bazı ABD eyaletlerinde oy sayımı devam ederken Demokrat aday Joe Biden 6 milyondan fazla oyla Başkan Donald Trump'ı iyice geride bıraktı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran'ın Avrupalı tarafların ithamları ve projeksiyon girişimlerine yanıtı başlığını taşıyor. ...8 Mayıs 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kapsamlı ortak eylem planı Berjan Nükleer Anlaşması'ndan tek taraflı çekilmesinin ardından bir yılı aşkın süredir İran İslam Cumhuriyeti Berjan Nükleer Anlaşması'nda geri kalan üyelerine Amerika'nın bu anlaşmadan çekilme etkilerini telafi etme şansı vermek amacıyla stratejik sabır gösterdi. Ancak Avrupa ülkeleri Amerika'nın Berjan Nükleer Anlaşması'nı ihlalenin sonuçlarını telafi etme sözlerine yerine getirmediler. Avrupa'nın İran'la nükleer anlaşmanın avantajlarının sağlanması yönünde verdiği sözlerin hayata geçirmemesinin ardından Tahran, Berjan Nükleer Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini 5 adımda azalttı. İran'ın nükleer taahhütlerinin azaltılması Berjan Nükleer Anlaşması'nı sürdürmek için yapılırken, Avrupalılar Tahran'ın eylemini Amerika baskısına karşı pasif bir tavır alarak Berjan Nükleer Anlaşması'nın ihlali olarak yorumlamaya çalışıyor. Bu süreci takiben Berjan Nükleer Anlaşması'nın 3 Avrupalı tarafı İngiltere, Almanya ve Fransa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yöneticiler Kurulu'na yaptıkları açıklamada İran'ın anlaşmaya aykırı birçok adım attığını iddia ettiler. Bu açıklamada Avrupa Trokya'sı İran'ı eylemlerini derhal tersine çevirmeyi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni tam bağlılığını yerine getirmeyi çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Cuma günü yaptığı açıklamada kınamada bulunarak İran'ın nükleer programının barışçı faaliyetlerinin tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yasal ve meşru olduğunu ve ülkelerin yadsınamaz haklarına uygun olarak sürdürüldüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran gazetesinin son dönemde verdiği bir röportajında İran'ın bazı taahhütlerinden askıya alınmasının nedeni Amerika'nın Berjan Nükleer Anlaşması'nı ihlal etmesi ve Avrupalıların yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. Amerika'nın çekilmesinden sonra Avrupalılar da verdikleri 11 taahhüdü yerine getirmeyerek bu anlaşmayı ihlal ediyorlar. Halbuki Berjan Anlaşması'nın 36. maddesi kimi hükümlere uymamamıza izin veriyor. Ancak yine de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlıyız dedi. Doğal olarak da diğer taraflar anlaşmayı terk edip Amerika'nın baskısına boyun eğerlerse anlaşmayı sürdürme çabaları ve fırsatları sonuçsuz kalacak. Washington DC'deki Vatasya Vakfı'nın icra direktörü George Cafiro ise şöyle bir açıklamada bulundu. İran'ın eylemlerinden Avrupalılara mesajı yaptırımlar karşısında başarısız kalmalarının sonucu olacağıdır. Böylece Avrupalılara Amerika'dan bağımsız hareket etmeleri gerektiği mesajı da verilmiştir. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif daha önce de bir Twitter mesajında 3 Avrupa ülkesi yani Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Tahran'ın taahhütlerine ilişkin bildirisine eleştirel bir tepki göstererek şöyle yazdı. 3 Avrupa ülkesinin Berjan'a yönelik Amerika saldırılarına tepkisi İran ile ticareti ve İran'da yatırımı kesmek ve aynı zamanda İran petrolüne boykot yapmasıydı. Raisina 2020 zirvesinde dünyanın en büyük ekonomisinin baskı altında taahhütlerinin ihlal edilmesine izin vermesinin üzücü olduğunu söyledim. Berjan'ın geleceği İran'a değil 3 Avrupa ülkesine bağlı. 3 Avrupa ülkesi gerçekçi olmayan iddialara dayanırken İran'a bir şekilde bazı yükümlülüklerini sürdürmeyi ikna etmek ve kendisinin Berjan'daki görevlerini yerine getirmemesini örtbas etmek için çalışıyor. Görevleri ve taahhütlerine yerine getirmekte başarısız kalan Avrupa şimdi ise İran'a tavsiyelerde bulunmaya çalışıyor. Bununla birlikte bu yaklaşım herhangi bir siyasi mantık tarafından kabul edilir olmamasının yanı sıra İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyesi olarak meşru haklarına da aykırıdır. Mevcut durumda Avrupa'nın izlediği yolunun sonucu daha fazla güvensizlik ve diyalog ve etkileşim alanlarının tahrip olmasıdır.
Değerli dinleyiciler, günün ikinci siyasi yorumu Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirme telaşı konusu etrafında. ABD başkanlık seçimlerinden iki haftadan fazla bir süre geçerken Amerika Başkanı Cumhuriyetçi aday Donald Trump hala bu seçimin sonucunu değiştirmeye çalışıyor. Trump, Georgia eyaletindeki oyların yeniden sayılması ve Demokrat aday Joe Biden'ın eyaletteki zaferinin yeniden onaylanmasının ardından konuyla ilgili olumsuz bir tavır daha sergiledi. Trump şöyle bir tweet attı. Georgia Kaymakamı ve İçişleri Bakanı yüz binlerce yasa dışı oyu gösteren ve ben ve de partime büyük bir seçim zaferi hediye edecek imzaları incelemekten sakındı. Burada ilgi çekici nokta Georgia Eyalet Kaymakamının da zaten Cumhuriyetçi Parti'den olmasıdır. Trump başkanlığını 4 yıl daha sürdürmek için kendi partisinde bulunanları etiketlemekten bile korkmuyor ve çekinmiyor. Tabii Trump'ın çabaları bu konuyla sınırlı değil ve şu anda önemli eyaletlerdeki halk oylarını devre dışı bırakarak eyalet oylarını değiştirmeye odaklanmıştır. 9 kilit eyaletten 8 eyalet yasama organı şu anda Cumhuriyetçiler tarafından kontrol ediliyor. 14 Aralık'taki delegeler toplantısına katılmak üzere delegelerin seçilmesine yaklaşık 2 hafta kala Trump seçim sonuçlarını gayrimeşru göstererek eyaletlerdeki farklı delegeleri kendi lehine olacak bir şekilde düzenlemek istiyor. Bu nedenle Trump Michigan Eyalet Kongresi'nin çoğunluk liderlerini seçim sahtekarlığı iddialarına dayanarak delegelerden halk oylamasına karşı bir karar vermelerini istemeye ikna etmek için Beyaz Saray'a davet etti. Bu durumda bu delegelerden ya Trump'a oy vermeleri ya da iki adaya da oy vermemeleri istendi. Böyle olursa Biden 16 Michigan eyaleti delege hakkını kaybedecek. Bununla birlikte iki üst düzey Michigan milletvekili Trump ile görüştükten sonra Michigan seçiminin sonucunu değiştirebilecek herhangi bir bilgiden henüz haberdar olmadıklarını söylediler. Trump, Pensilvanya ve diğer eyaletlerde de benzer bir senaryo uygulamak istiyor. Böylece Biden'ın oyunu sonunda 270 seçim oyunun altına düşürerek bir sonraki ABD Başkanlığı'nın Temsilciler Meclisi'ne bırakılmasını sağlamaya çalışmak istiyor. Bu durumda her eyaletin yalnızca bir oyu olacak. Sonuçta Cumhuriyetçilerin demokratlara oranla fazla olması göz önüne alındığında Trump nihai kazanan taraf olacaktır. Trump ve hukuk ekibinin tüm çabalarına rağmen Amerika Başkanı ve takımı çeşitli eyaletlerdeki federal davalarda çok az başarı elde edebilmiştir. Trump'ın seçim kadrosu seçimlerden bu yana 17 gün içinde art arda 28 davayı kaybetmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok eleştirileri yol açan bir diğer konu da Cumhuriyetçi Parti'nin devam eden desteğidir. Aslında üst düzey Cumhuriyetçi yetkililer iki büyük ikilemle karşı karşıya. Başkanlık seçimlerinde kullanılan oyları göz önünde bulundurursak demokrat rakipleri zaferi elde edecek. Ancak seçim sahtekarlığını Trump fanatiklerini tatmin edecek şekilde onaylarlarsa ABD seçim sistemini sorgulamış olacaklar. Bağımsız senatör Bernie Sanders tweet atarak Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'a verdiği desteğin devam ettiğini eleştirip şöyle yazdı. Görevdeki bir başkanın seçimin sonucunu değiştirmeye çalışması çok üzücü. Daha da kötüsü Cumhuriyetçi Parti demokrasiye yönelik bu vahşi saldırı konusunda birkaç istisna dışında sessiz kaldı. Cumhuriyetçi Parti artık bir siyasi parti değil, bir fırkaya dönüştü. Bu husus Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a yönelik artan eleştirilere yol açtı ve onun seçim sonucunu kabul etmeye ve ABD'yi mevcut eşi görülmemiş krizden çıkarmaya yönelik çağrılar almaya neden oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2 Azar 1399, Hicri Kameri 6 Rebiyusani 1442 ve 22 Kasım 2020 Pazar. ...1317 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Rebiyusani 125'te 10. Emevi Halifesi Hişam bin Abdülmalik yaklaşık 20 yıllık müstebit hükümetinin ardından nihayet öldü. Hişam zalim ve şiddete başvuran birisiydi. Özellikle Şiilere karşı zorba girişimlere kalkıştı. O, Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Bagır Aleyhisselam ile aynı çağda yaşadı ve o hazrete karşı büyük zorluklar çıkardı. Hatta o imamın katledilmesi emrini verdi. ...115 yıl önce bugün Hicri Şems'i 2 Azar 1284'te iki önde gelen alim ve mücadeleci Ayetullah Behbahani ve Tabatabai Meşruta ülkülerinin gerçekleşmesi için ittifak kurdular. Önde gelen özgürlükçü alimlerden ve din adamı Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai, İran'da gerçekleşen Meşruta inkılabı sırasında bu hareketin önde gelen liderlerindendi ve yine Meşruta hareketinin diğer dini liderlerinden olan Ayetullah Seyyid Abdullah Behbahani ile birlikte zalim Kacar Hanedanlığına karşı mücadele yolunda yoğun çaba harcadı. Ayetullah Muhammed Tabatabai, Allah yolunda ve İran'da Müslüman halkının özgürlüğü için cihat hareketine katıldı ve din ilimler ve marifin yayılması için yüksek zekaya sahip olan öğrenciler yetiştirdi. ...105 yıl önce bugün Hicri Şems'i 2 Azar 1294'te İran Milli Savunma Komitesi Kum kentinde 1. Dünya Savaşı döneminde kuruldu. Rus ordusunun 1. Dünya Savaşı sırasında İran'a tecavüz etmesi ve Tahran çevresindeki bölgelerde ilerlemesi ve Milli Şura Meclisi'nin pes edilmesi ardından meclis temsilcilerinden bazıları ve ileri gelen din alimleri ve Tahran'daki tüccarlar başkenti Kum'a doğru terk ettiler ve bu kenti Milli Savunma Komitesi'ni kurdular. ...94 yıl önce bugün Hicri Şems'i 2 Azar 1305'te İran'ın önde gelen tar üstadı Gulam Hüseyin Dervişhan vefat etti. Dervişhan olarak gün kazanan Gulam Hüseyin Dervişhan Hicri Şems'i 1251'de Tahran'da dünyaya geldi ve 11 yaşındayken Darülfünun Müzik Medresesi'ne girdi ve orada müziği öğrendi. 4 yıl önce bugün Hicri Şamsi 2 Azer 1395'te İranlı ünlü meddah Selim Müezzinzade vefat etti. Hicri Şamsi 1315'te Erdebil kentinde dünyaya gelen Müezzinzade harikulade sesini kendi ailesinden miras kaldı. Müezzinzade yaşamını meddahlık yapmakta geçirdi ve kendi mersiyelerinden kaydedildi yaklaşık 2500 kaset ve CD piyasaya sürdü. Müezzinzade kendi ses tellerini İmam Hüseyin Aleyhisselam'a vakfettiğini söylemişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe azalları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türkiye Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Arınç'ın sözleri ortakları gerdi. Cumhur karşıtı.
Karar.
Konuşmalar gül icra diken.
Star.
Macron'un başı dertte. Fransızlar rez çekti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Tuncay Mollavisoğlu 20 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde Türkiye yoğun bakımda başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İnsan bilmediğinden korkar. Dünyanın kabusu COVID-19 salgını ile ilgili Türkiye'deki gerçek tablo nedir? Bilmiyoruz. Toplum sağlığı konusunda rakamlarla oynamak enflasyon oranlarıyla oynamaya benzemez. Başından bu yana yaratılan bilgi kirliliği, bilim kurulundan bile gizlenen rakamlar salgınla mücadelede hata. Hatalar zincirine neden oldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Çünkü yanlış verilerle doğru yolu bulmak mümkün değildir. Hükümetin pandemi önlemleri iflas etti. Şimdi yine sorunu çözecek değil, hafifletecek, zaman kazandıracak bir yasak süreci başlatılıyor. Yapılan açıklamalar hükümetin kafa karışıklığının da göstergesi. Tam olarak neyi nasıl yapacaklarına karar vermiş değiller. Örneğin saat 10 ile 20 arasında her yer açık ama okullar kapalı. Oysa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulları açarken en güvenli yerlerimiz okullarımızdır demişti. Benim bu satırları yazdığım sırada iki kahraman sağlık emekçisi daha koronadan yaşamını kaybetti. Ön cephede yer alan sağlık ordusunu da koruyacak, çalışma koşullarını da iyileştirecek tedbirlere ihtiyaç var. Türkiye kaybettiği her bir sağlık emekçisinin de ailesine sahip çıkmalı. Onları hayatları boyunca rahat ettirecek tedbirleri almalı. Kahraman sağlık personeli içinde en riskli alanlarda görev yapanlar devlet, ailemi yüzüstü bırakmayacak duygusu ile çalışmalı. Milletin parası ile saraylar yaptırmak, uçak filosu kurmak, yoksul halka petrol krallarının lüksü içinde yöneticilik yapmak, itibardan tasarruf olmaz zihniyeti halka yabancılaşmış yoz yönetimler. İzmir'de depremin de acısı hala yürek yakıyor üzerinde. Bir de koronadan ölüm artışları da eklendi. İzmir valisi Yavuz Selim Köşker, deprem sonrasında kentteki koronavirüs vakası ile ölüm sayısının 3 kat arttığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ailelere rica ediyorum, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın, çocuklarınızı çıkarmayın. Önümüzdeki günlerde altından kalkamayacağımız çok ağır tablolarla karşılaşabiliriz, diyor. Soyer gönüllü karantina çağrısı yapıyor. Türkiye, büyük şehirler başta olmak üzere yoğun bakımda. bu kabustan kurtulmak ve taburcu olmak için hükümetin ayrım yapmadan bilim insanlarına kulak vermesi gerekiyor.
Cevher İlhan, 20 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde yargı reformu nasıl yapılacak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Maliye ve Hazine Bakanı'nın istifası üzerine yeniden alevlenen ekonomi ve hukukun üstünlüğü tartışmalarında önce Adalet Bakanı hukukun güvenilirliğini, ekonominin de güvenilirliğini destekliyor iç içe. Geçmiş bir konumda bu konuda daha fazla güvence nasıl olur? Yakın zamanda iş dünyasının bu konudaki beklentileri hem adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için çok önemli diye konuştu. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ardından asıl olan adaletin yerine gelmesidir. Hakim ve savcılardan beklentimiz kim ne der, ne düşünülür şeklinde değil. Asıl olan bu konuda yani güncel meselelerden uzak bir şekilde hukukun, adaletin tesisi, bu hususlarla alakalı HSYK'nın da ilke kararları var diye ekledi. Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı bilirlerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, anayasaya bakar. Bizim beklentimiz budur. O yüzden adalet yerine bulsun, ne olursa olsun. Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına, telkinine bakarak değil, dosyaya bakarak vicdanınıza göre karar verin de dedi. Ardından Cumhurbaşkanı sanki 18 yıldır iktidarda değillermiş ve bizzat talimatlar ile yargıya güven sınıflandırmamış gibi ekonomide reform ve acı reçete projesinin de yanı sıra hukuk ve yargı forumundan dem vurmaya başladı. Ne var ki bütün bunlar olurken zulme uğrayan milyonlar özellikle 15 Temmuz bahanesiyle 20 Temmuz o hal sürecinde de nice vatandaşın yargısız, haksız, hukuksuz tutuklamaya maruz bırakılması hukuksuzluğunu giderecek en ufak bir düzeltmenin işareti dahi verilmiş değildir. Yüz binler hiçbir mahkeme kararı olmadan, ortaya hiçbir delil konulmadan, hakkında en ufak bir soru sorulmadan, sahte ihbarlarla dünyada hiçbir hukuk devletinde esas alınmayan, uyduruk istihbarat jurnalları ile yargısız infazla KHK pardesinde de kamudan ve özel sektördeki mesleklerinden, işlerinden edildi. Yargı yolu ile masumiyetlerine işaret eden on binler de göreve başlatılmadı, mağduriyetlere devam ediyor. Gerçekten Adalet Bakanı yargı reformundan, hukukun, adaletin, hukukun tesisinden bahsediyorsa, sivil ölüme mahkum edilen, pazarda tezgahlardarlık yapmasına bile izin verilmeyen on binlerce KHK mağdurunun mağduriyetini de gidermekten başlamalı. Keza Bank Asya'nın da önünden geçen suçlu ilan edilip görevine son verilirken aynı finans kuruluşunun yöneticisi, bakanlıkta idareci, Türkiye'nin öbür ucundaki bir öğretmen irtibat ve iltisakla kendini dahil yakınları işinden edilirken darbe teşebbüsünden de yargılanan Paşa'nın AKP'li kardeşi büyükelçi yapılıyor. Anayasaya göre kesin olarak uyması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarına açıkça uymayacağım hukuksuzluğuyla bütün dünyanın önünde Türkiye'yi göz göre göre yargının talimatlandırıldığı bir otoriter devlet durumuna düşüren hakimler hala görevde. Gerçekte Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne hakkında mahkeme kararı ile tahliye kararı verilmiş olsa da hakimler ve savcılar kurulu üyeleriyle istişare ettikten sonra uygulamaya geçer. Garabetli talimatının gönderili muhalif televizyonlara en basit bir bahane ile günlerce kapatma cezası verilirken hakkında 3000'den fazla şikayet olan yandaş kanalda soruşturma dahi açılmayan hukuksuzluk zemininde nasıl hukuk reformu yapılacak?
Taha Akyol 20 Kasım tarihli Karar gazetesinde uçurumun kenarından döndük başlıklı yazısına yer veriyor. Günlerdir piyasaların beklediği haber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırarak %15'e yükseltti. Dolar 9 liraya yaklaşmıştı. Merkez Bankası'nın faizi yükselteceği beklentisiyle son bir haftada inişe geçmişti. Faizin %15'e yükseltilmesi bu beklentiyi doğruladı. Bu satırlar yazılırken dolar 7.55 TL civarındaydı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Artık TL dolardan daha yüksek kazanç faiz getirecek. Bunun için yurt dışından sıcak para gelmeye başladı. Asıl lazım olan yatırım sermayesi kısa sürede gelmeyecek ama sıcak para girişi bir ölçüde ekonomiyi rahatlatacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin bu kararla uçurumun kenarından döndü. Ben demiyorum bunu. Hem piyasa hem yüksek bürokrasi tecrübesine sahip iktisatçılar Serkan Özcan ve Kerem Rota'yı da Karar TV'de izledim. Orada söylediler. Türkiye bu kararla bir ödemeler dengesi krizini atlattı. Uçurumun kenarından ödemeler dengesi krizi krizlerin en büyüğüdür. Duyunu Umumiye'de ödemeler dengesi krizin yarattığı bir müesseseydi. Cumhuriyet Türkiye'si öyle bir krizin de nasıl felaket olduğunu 1970'lerde yaşamıştı. Petrol ithal edemiyorduk, kaloriferler yanıyor, traktörler, kamyonlar, fabrikalar çalışmıyordu. Merhum Turgut Özal'ın da 24 Ocak kararları sayesinde Türkiye o krizi aşabilmiş, büyüme yoluna gidebilmiştir. Merkez Bankası'nın dünkü kararıyla öyle bir kriz ihtimali bertaraf edildi. Buna çok şükür demek lazım. Serkan Özcan ve Kerem Rota, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde görevli teknokratlardır. Ama bakın siyasi propaganda yapmıyorlar. Bir felaketin bertaraf edildiğini de Türkiye'ye döviz girişinin başladığını söylüyorlar. Uzun vadede inandırıcı ve güvenilir olmanın yolu dürüst ve objektif konuşmaktadır. Sürekli propaganda diliyle konuşmak uzun vadede inandırıcılığı kaybettirir. Bu gerçeği iktidar blokunun öğrenmesi lazım. Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Tüde Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Tüde Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Tüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketler ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin Fransız gençlere mektubu üzerine.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin Fransız gençlere yazdığı aydınlatıcı mektubu ve bu gençlere sorduğu önemli soruları ele aldığımız sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle diyor. Şimdi Avrupa'da medeniyet iddiasında bulunan ülkelerde mesele şu ki eğer biri Holokost iddiasına itiraz eder veya bu konudan kuşku duyar veya kabul etmezse mahkeme onu cezalandırıyor. Ancak büyük peygambere, tarihin en seçkin insanına açıkça ihanet ediliyor, 1,5 milyar Müslümanın mukaddesatına saygısızlık ediliyor fakat hiç kimse neden bunu yaptınız diye itiraz edemiyor.
Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren çirkin karikatürleri yayınlaması bir süredir dünya genelinde yaklaşık 2 milyar Müslümanın öfkesini tetiklemesinin ardından bu öfke ve infial duygusu özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı Fransız yetkililere doğrudan veya dolaylı bir şekilde bu ahlaksızlığa ve İslami mukaddesata hakaretlere destek vermesinden sonra daha da tırmandı. Bu mantıksız tutum insanların kafasında Batı dünyasında özgürlük gerçeği hakkında birçok soru işaretini ve kuşkuyu uyandırdı.
Batı dünyasında özgürlükle ilgili Batılı devletlerin çifte standart tutumu hakkında birçok örnekten söz etmek mümkün. Ancak bu durumun en bariz ve açık örneği ve Batı'da ifade özgürlüğünün sorgulanmasına yol açan durumlardan biri, Holokost hakkında kuşku duymak veya bu iddianın aksi yönünde beyanda bulunmanın yasak olmasıdır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu bağlamda Fransız gençlere bir mektup yazdı. Ayetullah Hamenei mektupta Batı'da ifade özgürlüğü hakkında sergilenen çifte standart tutumu sorgulayarak Fransız gençlerden iki kritik soruyu sordu. Neden Holokost'tan kuşku duymak suçtur ve eğer biri bu konuda bir şey yazarsa hapse atılmalıdır, oysa İslam peygamberine hakaret etmek serbesttir. Bir başka ifadeyle eğer batılı ülkelerde tarihin en büyük insanı ve son ilahi peygambere hakaret etmek serbestse neden Holokost iddiası gibi sırf tarihi bir iddiayı sorgulamak veya bu iddia hakkında kuşku duymak yasaktır ve hatta suç sayılarak cezalandırılır.
Peki ama Holokost iddiası nedir ki batılı devlet adamları üzerinde büyük hassasiyet sergiliyor? Siyonistlerin iddiasına göre 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyon Yahudi Nazi Almanya tarafından öldürüldü. Almanlar bu denli geniş çaplı katliam için gaz odalarında boğmak veya fırınlarda yakarak öldürmek gibi yöntemleri kullandığı belirtiliyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Siyonistler yanlış medya organlarında sürekli bu iddiayı gündeme getirerek mazlumiyet ayaklarına yattılar ve uluslararası camia Yahudi karşıtlığını, özellikle Holokost cinayetini telafi etmelerini telkin etmeye başladılar.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bir konuşmasında bu noktaya temas ederek şöyle diyor. Siyonistler ta baştan kendilerini mazlum göstermek üzere bir propaganda yöntemi kullanırlar. Bu doğrultuda birçok uydurma öykü ve hikaye hızlandı. Bir dizi çakma haber uyduruldu ve aralıksız çaba harcandı. Siyonistlerin yürüttüğü bu psikolojik operasyonun sonucunda Birleşmiş Milletler 1948 yılında Filistin topraklarında çakma rejimi İsrail'in kuruluşunu tanıdı ve böylece dünya genelinde dağılan Yahudilerin bu topraklara yerleşmelerine zemin oluşturdu. Bir başka ifadeyle Filistin milleti Nazi Almanya'nın işlediği söylenen cinayet yüzünden cezalandırıldı ve toprakları Siyonistlerce gasp edildi.
Gerçekte bu saçma, insanlık dışı ve mantıksız gelişme tarihin en acı siyasi mizahlarından biridir. Siyonistler uydurma Holokost uykusundan yararlanarak bir yandan Filistin topraklarını işgal ettiler ve öbür yandan başka hedeflerine ulaştılar ki en önemlisi şimdiye kadar 90 milyar dolara ulaşan Almanya'dan tazminat almaktı ve bu süreç halen devam ediyor. Bu yüzden gözlemciler Yahudi katliamı iddiasına Holokost sektörü diyor.
Ancak ne var ki bazı tarihçiler ve düşünürler Holokost iddiası üzerinde diğer tarihi hadiseler gibi araştırma yaptılar ve elde ettikleri sonuçlar Siyonistlerin bu bağlamda bazı iddialarını reddeder niteliktedir. Bazı tarihçiler Nazi Almanya lideri Adolf Hitler'in Yahudi katliamı yönünde hiçbir emir vermediğini, bilakis Siyonistlerin elebaşlarıyla doğrudan irtibatta olduğunu ve hatta Yahudilerin Filistin'e gönderilmelerini istediğini ortaya koyan bir takım kanıta ve belgelere ulaştılar.
Öte yandan İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen Yahudilerin sayısı hakkında gerçek kuşkuların bulunduğu anlaşılıyor. Macar yazar ve araştırmacı Louis Marshkalo, Küresel Fatihler adlı kitabında şöyle yazıyor. Yahudilerin kayıp sayısı 5 ila 6 milyon kadar oldu, varsayımı tamamen saçma ve mesnetsizdir. Bu olayda düşünülebilen azami kayıp sayısı 1 ila 1,5 milyonu aşmadığı bellidir. Zira esasen Hitler'in veya Nazi Almanya liderlerinden Himmler'in ulaşabileceği Yahudi sayısı bu rakamdan fazla değildir. Macar araştırmacı yazısının devamında şöyle diyor. Gerçi İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı Yahudiler öldürüldü, ancak bu rakam bu savaşın kurbanı olan Hristiyanların sayısı ile asla mukayese edilemeyecek kadar azdı. Gerçi her iki durum üzücü bir olaydı.
Siyonistler Holokost sırasında çok sayıda Yahudi gaz odalarında boğularak can verdiğini iddia ediyor, ancak birçok araştırmacı kesin kanıtlara istinad ederek bu iddiayı reddediyor. Bu konuda Profesör Robert Farison geniş çaplı araştırma yapan araştırmacıların başında yer alıyor. Profesör Farison tam 14 yıl boyunca gaz odaları ve bu konuyla ilgili birçok belgeyi araştırdığını ve Yahudilerin gazla boğularak öldürüldüğü iddia edilen gaz odalarını ziyaret ettiğini belirterek araştırma sonuçlarını şöyle açıklıyor. Yıllardır beyhude bir şekilde İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ kurtulan ve kendi gözleriyle gaz odalarını gören birini aradım. Hatta tek bir belge bulmak istedim ve bununla ikna olacaktım. Ancak bu tek bir belgeyi bile bulamadım. Bunun yerine sayısız çakma ve uydurma belge buldum. Ardından ise sessizlik, taciz, düşmanlık, hakaret ve en son darp edilerek yargılanmakla karşı karşıya kaldım.
Profesör Farison ve Fransız Profesör Roger Garaudet gibi birçok araştırmacı Yahudilerin gaz odalarında öldürüldükleri iddiası imkansız olduğunu ortaya koyan birçok kanıt ve belgeden söz ediyor. Yine Yahudilerin tutulduğu kampları ziyaret eden bazı tarihçiler ve uzmanlar da Siyonistlerin iddia ettiği Yahudilerin yakıldığı yönünde hiçbir kanıt bulunmadığını itiraf ediyor. Araştırmalarda rastlanan tek sonuç, bazı salgın hastalıklara yakalananların sırf salgını önlemek amacıyla yakılan cenazelerden ibaretti ki bu da o dönemde tüm ülkelerde yaygın bir yöntemdi.
Ancak hala cevapsız kalan bir soru, neden batılı devletlerin Holokost iddiasıyla ilgili bilimsel araştırmaların sonuçlarının yayınlanmamasına müsaade etmemeleri ve konu üzerinde kuşkularını dile getirenlere cezalandırmaları sorusudur. Kuşkusuz küresel Siyonizmin Avrupa ülkeleri ve Amerika üzerinde derin nüfuzu bulunuyor, öyle ki bu yüzden bu ülkelerin devlet adamları kendilerini Siyonist rejime ve çıkarlarına destek vermekle yükümlü hissediyor. Öte yandan Siyonizm ile başlarım. Batılı devletlerin üzerindeki propaganda, siyasi ve iktisadi sultaları da bu konuda etkili oluyor. Bu yüzden batılı devlet adamları Holokost iddiasının sorgulanmasına veya eleştirilmesini asla tahammül edemiyor ve bunun için Siyonist rejimi hoşnut etmek için büyük bir ayıp uğruna ifade özgürlüğünü bile engellemekten çekinmediklerini gözleniyor.
Udrotu'da Fransa devleti 1990 yılında Holokost iddiası hakkında kuşku duymayı suç sayan ve bunu yapanların cezalandırılmalarını öngören bir yasa çıkardı. Bu yasaya benzer yasalar birçok Avrupa ülkesinde de çıkarıldı. Fransa devleti hatta daha da ileri giderek birçok Yahudinin bile kabul etmediği Siyonizm ideolojisini eleştirmeyi ve bu ideolojiye muhalefet etmeyi yasak ilan etti. Şimdiye kadar Holokost iddiasını eleştirmeye cesaret eden birçok bağımsız araştırmacı bu yüzden yargılanarak cezalandırıldı. Bu araştırmacılara Roger Garaudy, Ernest Zundel, David Irving ve diğer bazı düşünürleri örnek vermek mümkün. Holokost iddiasını sorgulayan birçok araştırmacı mesleklerinden ve sosyal mevkilerinden edindiği gibi hatta tehditlere ve darp olaylarına da maruz kaldı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei ise Batı'da ifade özgürlüğü hakkında çifte standart tutumu ve adaletsizliği şöyle eleştiriyor. Bir ülkede Holokost iddiasına itiraz eden ve bu iddiayı kabul etmiyorum diyenler hapse atılıyor. Neden tarihi bir varsayma dayanan hadiseyi inkar ediyorsun diye mahkum ediliyor. Diyelim ki varsayımda olmasın, gerçek olsun. Peki acaba tarihi bir hadiseyi inkar etmek suç mudur? Eğer bu hadise birine göre aydınlanmamışsa ve bu yüzden inkar ederse veya kuşku duyarsa hapse mi atılması gerekir?
Eğer başta Fransa olmak üzere Batılı devletlerin tarihi bir iddia karşısında sergiledikleri tutumu İslam peygamberine yapılan hakarete karşı sergiledikleri tutumla mukayese edecek olursak, Batılı devletler adamlarının da bu ahlaksız harekete verdikleri desteğin gerçekte İslam karşıtlığını kürüklemeyi amaçladığı anlaşılıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle diyor. Şimdi Avrupa'da medeniyet iddiasında bulunan ülkelerde mesele şu ki, eğer biri Holokost iddiasına itiraz eder veya bu konudan kuşku duyar veya kabul etmezse mahkeme onu cezalandırıyor. Ancak büyük peygambere, tarihin en seçkin insanına açıkça ihanet ediliyor. 1,5 milyar Müslümanın mukaddes hatına saygısızlık ediliyor. Fakat hiç kimse neden bunu yaptınız diye itiraz edemiyor.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin Fransız gençlere yazdığı aydınlatıcı mektubu ve bu gençlere sorduğu önemli soruları ele aldığımız sohbetimizin 4. bölümünün sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars'ta yayınlanan cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli. Muhterem dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Umut Şener isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlar bizimle paylaşıyor. Hayatımızla ilişkili olan kişi ya da nesnelerle bir bağ kurarız ki deprem bu bağları kopararak çaresizliğe, yoksulluğa sürükler. Yıkılan binalar, harabeye dönen iş yerleri, vefat edenler, kaybolanlar, yaralılar hayatın rengini bir anda değiştiriverir. Böyle durumlarda kırgınlıklar unutulur ve insanlar dili, rengi, sahip olduğu ideoloji ne olursa olsun insanlıkta birleşir ve birbirlerine el uzatırlar. Depremin ikinci bir boyutu ise insanın ruhsal dünyasında yaşadığı sarsıntıdır. Ruh ve beden örtümüz bir denge üzerine kurulmuştur ki maruz kaldığımız kaygı, stres, endişe bu düzeni derinden sarsar ve parçalara ayırır. Savrulan parçaları toplayarak yola revan olurken epey enerji tüketiriz. Zira iç dünyamızda ortaya çıkan sarsıntı her şeyi yıkıp dökmüş, duygularımızı allak bullak etmiştir. Böyle durumlarda tek başına gösterdiğimiz çaba kafi gelmeyebilir ve tarafımıza uzanacak bir ele ihtiyaç duyarız. Evet, güzel bir mektup. Son dönemde İzmir'de yaşanan depremden olsa gerek böylesi bir mektup da burada var. Yani deprem felaketi ve bunun ardından yaşanan
evet,
o dram evet, ve yardımlaşma. Yani hem tablonun acı tarafı var hem de iyi yönü. Acı tarafı felaket, iyi yönü de insanların birbirine el uzatması, birbirinin yardımına koşması. Bir paylaşımcılık, bir yardımlaşma, bir kenetlenmeye şahit oluyoruz değil mi?
Tabii.
Güzel bir mektup, isterseniz devamını siz okuyun.
Ruhsal dünyamızda yaşadığımız deprem fiziki anlamda yaşadığımızdan daha zararsız değildir. Zira bir yanımızda ebediyete uzanırken diğer yanımızda sonlu olan dünyaya, toprağa meyaldir. Dünyaya ait değiliz ama dünya ile de bir ünsiyet kurma eğilimi de içindeyiz ve ölüm, kayıp, yoksulluklarımız da yaşanan haksızlıklar, zulme maruz kalmak, mahrumiyetlerimiz sarsıcı bir depreme dönüştüğünde iç dünyamızın düzeni yerle yeksan olur. Bu boşluğa düşer, sağlıklı düşünemez hale geliriz, yeme ve uyku düzenimiz bozulur, insanlarla ilişkilerimizde sorun yaşamaya başlarız. Ruhumuzu derinden sarsan acı gittikçe de büyür ve kaybettiklerimizi yeniden kazanarak bu karmaşadan kurtulmak isteriz. Ama bu sanıldığı kadar da kolay değildir. Dinleyicimize teşekkür eder, mektuplarının devamını diliyoruz.
Fatma Gündoğdu isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İnsan hataya meyyaldir fakat aynı zamanda hatanın farkına varıp geri adım atma şansına da sahiptir. Ancak kişinin hatalarıyla yüzleşip hayatına yeni bir sayfa açabilmesi için mazinin sokaklarında yürümesi ve davranışlarını yansız bir bakış açısı ile değerlendirmesi gerekir. Geçmişte yaşanan güzel hatıralarımız vardır. Bir de ki bunlar umutlarımızın kaybolduğu anlarda karşımıza çıkar ve moral kaynağımız olur. İnsan gelecekle ilgili hayaller kurar ve hayallerinin kanatlarına tutunarak yol alır. Hayaller onun motif güçlerini harekete geçirir ve taze umutlara, başarılara taşır. Unutmayalım, hayallerimiz varsa istikbal de vardır. Gelecek kaygımız varsa hayatımızı daha iyi taşıma şansımız da vardır, olacaktır da. Kendilerini anı yaşama söylemiyle avutanlar ise ne geçmiş ile ne de gelecek ile bağ kurabilirler. Onlar yollarını kaybetmiş bir yolcu gibidirler. Bilinmez bir boşluğa doğru yürür ve kendilerini avutmaya devam ederler. Çok değişik bir mektup. Evet. Dinleyicimiz Fatma Gündoğdu'dan. Yani bir anı yaşayanlar var. Yani toplumda son dönemin modası haline gelen adeta bir şey. Anı yaşa, anı yaşa diyorlar. Ne geçmişe çok odaklan, ne de geleceğe düşün, anı yaşa. Bir de burada dinleyicimizin buna karşı çıktığı da görülüyor. Dinleyicimiz diyor ki yok, anı yaşamakla olmuyor. Geçmişte iz bıraktıklarına bakacaksın.
Onları da göz ardı etmemek gerekiyor.
Evet. Geleceğe bakacaksın. Bana göre yani itidal olması lazım. Ne geçmişin içinde kalıp boğulmak, ne de aslında hayaller kurarak da anı kaybetmek,
evet.
Ne de tamamıyla anı yaşamak. Yani hepsinden birazcık olsun.
Aslında bir denge kurmak gerekiyor.
Geçmiş evet, yani bir denge olması lazım. Yani ya bu ya o da diye bir şey yok. Hı. Yani bir denge kurmak lazım. Güzel bir mektup. İsterseniz siz devamını okuyun.
Olur tabii. Küresel kapitalizmin hamileğini yapan fertler ölüm duygusundan kaçıyor ve hayatı da bitmek bilmeyen bir yolculuk olarak görüyorlar. Peki neden? Çünkü ölüm duygusu onlara hayatın geçiciliğini de hatırlatıyor. Mutlak adaletin tecelli edici hesap gününü sorumluluktan kaçmanın bedelinin ağır olacağını hatırlatıyor. Ölüm duygusu paranın, statünün, makam ve mevkinin geçiciliğine işaret ediyor. Ölüm duygusu kibrin, gösteriş yapmanın, bencilliğin bir hesabının olacağını gösteriyor. Anı yaşamaktan bahseden kişi ise ölümü çağrıştırırken bütün objeleri de kendinden uzaklaştırarak kendi gerçeğinden de kaçıyor. Fakat aldığı her nefeste, attığı her adımda, sarf ettiği her çabada ölümün ayak seslerini işitiyor ve bu döngü devam edip gidiyor. Ölüm onun peşini hiç bırakmıyor. Kulaklarına eğilip hakikati fısıldıyor ve onun kalbine de korku salıyor. Dinleyicimize teşekkür eder, mektuplarının da devamını diliyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Ben Saran'dan arıyorum. Allame Tabatabai Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Zaman zaman takip ederim Türkçe servisinin yayınlarını. Dini içerikli programlarınızı şahsen çok beğeniyorum. Yalnız uzman bölümü süre açısından biraz fazla olabilirdi. Çünkü dini konularda somut meselelere değinmek Müslümanların ihtiyacı olan bir şey bence. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.
Değerli dinleyicimize bu güzel mesajından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Zeynep Akın isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şunlara değiniyor. Karşılaştığınız iki kişiden biri yalnızlıktan ve anlaşılmamaktan şikayet ediyor. Bir kum seli gibi akıp giden kitleler ne acıdır ki aynı yöne doğru ilerleseler de duygusal anlamda birbirlerinden kopuk ve birbirlerinden uzaklar. Zira insanlık ailesinin fertleri kendi serüvenlerinin peşinde koşarken diğerlerini de kardeş olarak değil tehlike olarak görüyorlar. Güvensizlik, rekabet ve uzaklık. Bu üç kavram insan için büyük zorluklar, sonu görünmeyen tehlikeler barındırıyor. Düşünsenize, ne birbirimize güvenebiliyoruz ve ne de rekabetin önüne geçebiliyoruz. Çaresiz başımızı çevirip şifayı da sarf ediyoruz. Yalnızlık asrın en büyük trajedisi. Yazının devamında şu satırları da okuyoruz.
Evet, şöyle diyor yazısının devamında Sayın Zeynep Akın isimli dinleyicimiz, yoksulluk nedir diye sorulsa eminim ki hepimiz ihtiyaçlarını karşılayamayan kimseler işaret edecek ve yoksulluğu sadece maddi yoksunlukla ilişkilendireceğiz. Oysa asıl yoksul okumayan, düşünmeyen, aklını iradesini kullanmayan sığ görüşlü kişilerdir ki bu kişiler ne kendilerine ne de hayata bir şey katabilmişlerdir. Maddi yoksulluğun telafisi mümkündür ancak manen ve zihnen yoksullaşan kişinin bunu telafi edebilmesi için inanç, azim ve zamana ihtiyacı vardır. Günde beş vakit Allah'ın huzurunda duran ve Rabbinin buyruklarına uygun bir Müslüman olacağına dair söz veren ancak kibir, israf, hak ihlali ve şirke meyleden yalancı sahtekarlarla karşılaştığımda İçim sıkılıyor, göğsüm daralıyor ve mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü iyiliğin de kötülüğün de bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Siz siz olun, kötülerle vakit geçirip de bu kişilerin taşıdığı ağır kokuya maruz kalmayın. İyilerle vakit geçirin, iyilerin nasihatlerini dinleyin ve onların iyi hallerini modelleyin. Evet, çok ilginç bir mektup yine. Yani evet. Dikkat ederseniz yoksulluk nedir onu açıklıyor. Yok, yoksulluk yani bildiğimiz fakir, cebinde parası olmayan, yani günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar değil burada diyor.
Geniş boyutlu
düşünmeyen, aklını, iradesini kullanmayan sığ görüşlü insanlar diyor. Ne kadar güzel.
Tabii.
Ve zarif bir
güzel
konu değil mi?
Evet.
Gerçekten de öyledir ya. Yani yoksul insan dediğimiz
sadece parasal gerek. Açıdan demiyor.
Yani
daha
parasal,
geniş
evet. Bana göre güzel ve zarif noktalara işaret edildi. Bugün çok güzel mektuplar okuduk. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda Aysu Özkan, Ahmet Koç ve Cengiz Çağır isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın istenen mekanlarına erişim izni verildiğini bildirmesi, Rusya temsilcisi Berjan nükleer anlaşmasının normalleşmesi İran'ın füze programı ile bir alakası yoktur. Karakas ve Tahran arasında direkt uçuşların yapılacağının duyurulması, İran Dışişleri Bakanlığı Kanada-Ukraynalı yolcu uçağının düşmesi sürecini siyasileştirmek istemesini bildirmesi, İran ve Yemen ilişkilerinin geliştirmesine vurgu yapılması, Türkiye'de koronavirüs tablosunun açıklanması, Amerikalı güçlerin Irak'tan ilk grubunun çıkması,
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.